Ayrım 32 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 354 O akşam daha erken bir saatte Barbara, Leonard Wingate'in aracılığıyla Rolly ile şehirde buluşmuştu. Zencilerin hayatları ve yaşantıları hakkında daha çok bilgi edinmek istiyordu. Şimdi artık sonlarına gelmiş olan Otomobil Kenti filminin sunuş bölümünde bu öğrendikleri özetlenecekti. Rolly'yi önce basın kulübüne götürmüştü ama bu akşam orası alışılmadık derecede kalabalık ve gürültülüydü. Rolly rahat edememişti. Barbara'nın aklına evine gitmek gelmişti birdenbire. Birer viski hazırlamış, sonra yumurtalı birer sandviç yapmış, tepsiyle oturma odasına getirmişti. Bundan sonra rahatlamış olan Rolly konuşmaya başlamıştı. Daha sonra Barbara viski şişesini getirmiş ve birer kadeh daha doldurmuştu. Dışarıda karanlık çökmüştü. Rolly rahat ve zevkle döşenmiş, hiçbir aşırı iddiası olmayan odaya bakarak Blaine Caddesi buradan ne kadar uzakta diye sormuştu. Barbara 8 mil kadar diye karşılık verdi. Rolly başını salladı ve sırıttı. 800 mil desen daha doğru olur. Blaine Caddesi Rolly'nin oturduğu ve filmin bazı sahnelerinin çekildiği yerdi. Babası içeri girerken Barbara Rolly'nin bu sözünün mükemmel bir açış cümlesi olacağını düşünerek not alıyordu. Matt Zaleski donmuş gibi kala kaldı olduğu yerde, aynı divanın üzerinde oturmuş, ellerinde kadehleri, aralarında viski şişesi, önlerinde boş tepsileriyle Barbara ve Rolly Knight'a baktı. Barbara şaşkınlıktan üzerine yazdığı kağıdı bir kenara attı. Fabrikada birbirleriyle hiç konuşmamış oldukları halde Matt Zaleski ve Rolly Knight birbirlerini tanımışlardı. Matt'ın bakışları inanamayarak Rolly'nin yüzünden Barbara'nınkine gitti. Rolly sırıttı, içkisini içti ve kendine güvenir bir hareket yaptı. Sonra kararsızlaştı. Diliyle dudaklarını ıslattı. ''Barbara merhaba baba'' dedi bu. Matt kızının sözünü bıçak gibi kesti. Rolly'ye bakışlarını dikerek ''Ne arıyorsun evimde ulan?'' diye bağırdı. İşçilerinin büyük bir çoğunluğu zenci olan fabrikada uzun yıllar yöneticilik etmesi sonunda Matt Zaleski onlara karşı bir hoşgörü sahibi olabilmişti. Ama bu yüzeyde kalan bir şeydi. İçinde hala Polonyalı ana babasının ve Wyandotte'daki komşularının zencileri küçümseyen görüşlerini taşımaktaydı. Şimdi evinde kızının bir zenciyi ağırlaması Matt'ın kendisini kaybetmesine sebep olmuştu. Bunda yorgunluğunun ve üzerinde olan baskının da büyük bir katkısı vardı. Sonucunu düşünmeden konuştu. Barbara sert bir sesle, ''Baba bu benim arkadaşım Bay Knight'tır.'' dedi. ''Onu ben çağırdım, sen?'' Matt kızına doğru dönerek, ''Sus!'' diye bağırdı. ''Seninle sonra hesaplaşacağım.'' Barbara'nın yüzü bembeyaz kesildi. ''Ne demek istiyorsun? Benimle hesaplaşmak ne demek?'' Matt kızına bakmadı bile. Gözleri Rolly Knight'ınkilere çivilenmiş olarak parmağı ile az önce girmiş olduğu mutfak kapısını işaret etti. ''Defol!'' ''Baba yapamazsın bunu.'' Barbara yerinden kalkmış babasına doğru yaklaşmıştı. Kızının yanına geldiğini gören Matt onun yüzüne sert bir tokat indirdi. Sanki bir facia oynuyorlarmış gibiydiler. Şimdi inanmaz durumda olan Barbara'ydı. ''Bu olamaz, böyle bir şey olmuyordur.'' diye düşünüyordu. Tokatın yüzünde iz bıraktığını tahmin ediyordu. Aslında pek önemli değildi ya bu. Önemli olan bu harekete yönelten düşünceydi. Sanki bir kaya, yüzyıllık bir insan mantık ve anlayışını örten bir kaya yerinden oynatılmış ve altından çürüme çıkmıştı. Matt Zaleski'nin zihninde yaşayan mantıksızlık, nefret ve bağnazlık, ve Barbara da babasının kızı olduğu için şu anda bu suçu paylaşmaktaydı. Dışarıda bir arabanın durduğu işitildi. Rolly de ayağa kalkmıştı. Alışmadığı bir durumda olduğu için bir an önce bütün o kendine güveni yok olup gitmişti. Şimdi yavaş yavaş kendine gelince Matt'a ''Ağzına sıçayım senin beyaz adam'' dedi. Barbara gözlerini kapattı. ''Ağzına sıçayım beyaz adam. Neden olmasındı? Hayat böyle değil miydi? Nefrete karşılık nefret.'' Kapı açılarak içeri Brett De Los Santo girdi neşeyle. ''Merhaba'' dedi. ''Sesimi duyuramadım sizlere galiba.'' Barbara ile Matt'a selam verirken gözü Rolly Knight'a ilişti. Merhaba Rolly, nasılsın dostum? Brett'in Zenci'yi bu kadar dostlukla selamlamasını gören Matt'ın yüzünde bir şüphe bulutu dolaştı. Rolly Brett'e senin de ağzına sıçayım dedi. Barbara'ya nefretle bakarak çıkıp gitti. Brett ötekilere hayrola ne oldu burada diye sordu. Kaliforniya'dan geleli bir saat olmuştu ancak. Doğrudan buraya gelmişti. Barbara'ya yol boyunca vardığı kararı ve kurduğu planları bildirmek için gelmişti. Çok keyifliydi. Öyle neşeli girişi de bundandı. Şimdi ortalıkta ciddi bir şeyler olduğunu anlıyordu. Barbara önlemeye çalıştığı gözyaşları yüzünden konuşamayarak başını salladı sadece. Brett kızın omuzlarına kolunu dolayarak ne olduysa oldu bırak aldırma dedi. Sonra konuşuruz bunu. Matt kararsızca bak belki de biraz. Barbara'nın sesi sertti. Duymak istemiyorum. Artık kendine gelmişti. Brett'in kolları arasından sıyrıldı. Brett, bu bir aile tartışmasıysa ve benim de gitmemi diyecek oldu Barbara. Burada kalmanı istiyorum dedi. Buradan giderken ben de seninle birlikte geleceğim. Brett, iki kere bana seninle yaşayıp yaşamayacağımı sormuştun. Hala istiyorsan gelmeye hazırım. Bunu ne kadar istediğimi biliyorsun. Matt zaleski bir iskemleye çöktü, başını kaldırdı. Yaşamak mı? Barbara buz gibi bir sesle, evet dedi, evlenmeyeceğiz. İkimiz de evlenmek istemiyoruz. Aynı evi, aynı yatağı paylaşmak istiyoruz sadece. Hayır diye aykırdı Matt, hayır olamaz. Barbara, hele bir bana engel olmaya kalk diye tehdit etti babasını. Bir an birbirlerinin yüzüne baktılar, sonra yaşlı adam gözlerini yere indirerek başını elleri arasına aldı, omuzları sarsılıyordu. Barbara Brett'e bu akşam için birkaç şey alayım dedi, gerisini yarın gelir alırım. Brett iskemlenin üstüne yığılmış kalmış adama bakıyordu. Dinle bak dedi, birleşmemizi istiyordum biliyorsun bunu ama bunun bu şekilde olması mı gerekiyor ille de? Kızın karşılığı kesindi. Ne olduğunu öğrenince durumu anlayacaksın. Beni ya olduğum gibi kabul edersin ya da etmezsin. Etmezsen otele gideceğim. Brett gülümsedi, kabul ediyorum. Barbara yukarı çıktı. İki erkek yalnız kalınca Brett sıkıntılı bir tavırla Bay Z dedi. Aranızda geçenleri bilmiyorum ama çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Yaşlı adam karşılık vermeyince dışarı çıkarak Barbara'yı arabasında beklemeye başladı. Yarım saat kadar otomobille çevreyi dolaştılar. Rolly Knight görünürlerde yoktu. Barbara bavulunu arkaya atıp Brett'in yanına oturur oturmaz iki kelimede olup biteni anlatmıştı. Kızı dinledikçe Brett'in yüzü asıldı. Vah zaval dedi, şimdi anlıyorum hıncını benden de almaya çalışmasını. Benden de. Bizim hepimizin içimizde böyle olduğumuzu sanıyor, hem niçin sanmasın bunu? Başka bir sokağa saptılar, ileride bir adam yürüyordu. Yanına gelince bunun Zaleskilerin bir komşuları olduğu anlaşıldı. Rolly yok dedi Brett, yanında oturan kıza bakarak. Ama nerede oturduğunu biliyoruz diye ekledi. Her ikisi de Brett'in duraksamasının anlamını biliyorlardı. Gece yarısı Detroit'in içine girmek tehlikeli olabilirdi. Silahlı soygunlar ve saldırılar sıradan olaylardı. Kız başını salladı. Bu gece bir şey yapamayız dedi, eve gidelim. Önce yapmamız gerekeni yapalım. Brett arabayı kenara çekerek kızı öptü. Artık senin evinin adresi Country Club Manor, West Maple'dır dedi. Bu akşamki olayların sıkıntısını duyduğu halde arabayı kuzeye doğru çevirdiği zaman heyecanlıydı. Çok sonraları Brett'in apartmanının loş yatak odasında yatarken Barbara, gözlerin açık mı diye sordu. Evet, birkaç dakika önce sırt üstü dönmüştü Brett. Şimdi ellerini başının altında kavuşturmuş tavanı seyrediyordu. Ne düşünüyorsun? Bir süre önce sana söylediğim münasebetsiz bir sözü hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Brett'in Leonard Wingate'i evine getirdiği ilk akşamdı bu. Üçünün ilk olarak buluştukları akşam. Brett Barbara'yı evde kalması için kandırmaya çalışmış, kandıramayınca da 29 yaşındasın, nasıl olsa bakire olamazsın demişti. Brett, ben onu söylediğim zaman karşılık vermedin ama öyleydin değil mi diye sordu. Kızın hafif hafif güldüğünü duydu. Eğer bunu bilmek durumunda olan biri varsa... Peki, peki. Kız Brett'in gülümsediğini hissetti. Erkek kıza döndü, yüz yüzeydiler şimdi. Niçin söylemedin bunu bana? Bilmem, konuşacak bir şey değildi ki bu. Hem de önemi yoktu değil mi? Benim için çok önemli aslında. Bir süre sustuktan sonra Barbara, doğrusunu söylemek gerekirse benim için de önemliydi dedi. Ben ilk defa sevdiğim biriyle yapmak istiyordum bunu. Uzanıp parmaklarıyla erkeğin yüzünü okşadı. Sonunda da öyle oldu. Brett kızı kucakladı. Vücutları bir kere daha birleşti. Ben de seni seviyorum diye fısıldadı. Barbara'ya Los Angeles'ta aldığı karardan, gelecek için kurduğu planlardan söz etmemişti. Bunu anlatmaya başlarsa sabaha kadar konuşacaklarını biliyordu. Oysa bu gece konuşmak en sonra istediği bir şeydi. Birdenbire kabaran duyguları bütün öteki düşünceleri silip attı aklından. Az sonra sakin sakin yan yana yatarken Barbara, ''Sana bir şey söyleyeyim mi?'' diye sordu. ''Söyle bakalım.'' Kız içini çekti. Bunun bu kadar fevkalade bir şey olduğunu bilseydim bu kadar çok zaman beklemezdim. 23. Bölüm. Erica Trenton'ın Pierre Flodendale ile macerası Haziran'ın ilk günlerinde başladı. Bu macera genç yarışçının Higgins Gölü'ndeki partiden sonra Adam'ı evine getirdiği zamanki ilk karşılaşmalarının hemen sonrasında başlamıştı. O pazar gecesinden birkaç gün sonra Pierre, Erica'ya telefon ederek bir yerde öğle yemeği yemelerini teklif etmişti. Ertesi gün Sterling Heights'ta pek bilinmeyen bir lokantada buluşmuşlardı. Bir hafta sonra yine öğle yemeğinde buluşmuşlar ve yemekten sonra Pierre'in daha önce bir oda ayırtmış olduğu motele gitmişlerdi. Yatakta Pierre öyle usta bir cinsel eş olduğunu ispat etmişti ki, Erica eve döndüğü zaman kendini aylardan beri olmadığı kadar iyi ve keyifli hissetmişti. Haziran ayı boyunca ve Temmuz başlarında da her fırsatta buluşmaya devam etmişlerdi. Gündüzlerden başka Adam'ın geç saatlere kadar çalışacağını önceden bildirdiği geceler de buluşuyorlardı. Erica için bu buluşmalar çoktandır yoksun kaldığı mutluluk verici cinsel tatmin anlarıydı. Pierre'in gençliğinden ve tazeliğinden zevk duyuyor, onun kendi vücudundan aldığı haz Erica'yı heyecanlandırıyordu. Bu buluşmaları aylarca önce o satıcı Ollie ile buluşmasına kıyasla ne kadar değişikti. Erica bunu düşünmemeye çalışıyordu. Aklına geldikçe de o anda umutsuzluğa düşmüş bir durumda olmasına rağmen böyle bir şeye kalkıştığı için kendinden iğreniyordu. Şimdi umutsuzluk diye bir şey kalmamıştı. Erica Pierre ile olan macerasının ne kadar süreceğini bilmiyordu. Bildiği tek şey bunun her ikisi içinde bir macera olduğu ve bir gün gelip sona ereceğiydi. Ama şimdi kendini bırakmış, hiçbir sınırlama tanımadan zevk duyuyordu. Pierre de öyleydi. Birlikte tattıkları zevk onlara bir güvenlik duygusu vermişti. Bu duygu da halk içinde bir arada görülmeyi umursamamaya kadar gelişti içlerinde. Akşamları en çok Dearborn Air'nde buluşurlardı. Temiz ve cana yakın bir servisi vardı burasının. Bir başka çekici yanı da Edgar Allan Poe'nun evinin bir örneğinin burada yapılmış olmasıydı. Bu Poe köy evinin alt katında iki oda ile bir mutfak, yukarıda da bir yatak odası bulunuyordu. Evin alt ve üst odaları ayrı birimler olup lokanta müşterilerine ayrı ayrı kiralanabiliyordu. Adam'ın Detroit'te olmadığı iki defa Pierre Flodendale evin alt katını, Erica'da üst katını tutmuşlardı. Dış kapı kilitlendikten sonra iç merdivenden kimin indiği kimin çıktığı kimseyi ilgilendirmezdi. Erica antika eşyalarla döşenmiş köy evini o kadar çok sevmişti ki bir keresinde yatakta ''Sevgililer için ne mükemmel bir yer burası'' demişti. ''Başka bir iş için kullandırmamalı burayı.'' ''Hah'' demişti Pierre. ''Aslında yarış ve cinsellik dışında hiçbir şeyle ilgilenmez, başka bir şeyden konuşmazdı. İşin içine yarış girdi mi de susmak bilmezdi. Başka konular kendisini sıkıyordu.'' Erika bazen politika, günlük olaylar, sanat konularını açınca ya esner ya da dikkatini bir noktada birkaç saniyeden fazla tutamayan yaramaz çocuklar gibi olduğu yerde kıpırdanır dururdu. Cinsel ilişkilerinin bütün doyuruculuğuna karşılık Erika bazı ilişkilerinin daha başka yönlü olmasını da isterdi. Bu istek Pierre'le aralarında huzursuzluk doğurduğu bir sırada Detroit News gazetesinde ikisinin adını birbirlerine bağlayan bir haber çıktı. Sosyete muhabiri Eleanor Breitmeyer'in günlük sütununda çıkmıştı bu haber. Bayan Breitmeyer'in haber alma kaynaklarından motor kentinin yüksek kademelerindekilerin hayatları konusunda hiçbir şey kaçmazdı şunları yazmıştı. Yakışıklı otomobil yarışçısı Pierre Flodden Hale ile otomobil üretim planlamacısı Adam'ın karısı Erica Trenton birbirlerinin dostluğundan zevk duymakta devam ediyorlar. Geçen cuma günü Steering Wheel'da baş başa yemek yiyen çift her zamanki gibi çevrelerine bakacak zaman bulamıyorlardı. Beyaz sayfa üstünde yazılı harfleri görmek Erica'da bir şok etkisi yaratmıştı. İlk aklına gelen şey akşam olmadan Greater Detroit'te binlerce kimsenin, kendisiyle Adam'ın dostlarının bile bu haberi okuyacakları, bunun üstünde konuşacakları oldu. Birdenbire gidip bir yere kapanıp saklanmak geldiği içinden, Pierre ile ne kadar umursamaz olduklarını, sanki böyle bir şeyi davet ettiklerini hatırladı. Ama iş bir kere olduktan sonra şimdi de çılgınlar gibi bunun olmamış olmasını istiyordu. Haber gazetede Temmuz sonlarında Trentonların Hank Kreisel'le birlikte yemek yiyip sonra onun Grosse Pointe'deki evine gitmelerinden bir iki hafta önce yayınlanmıştı. Haberin çıktığı gün gazeteyi her zamanki gibi akşamüstü Adam eve getirmiş ve yemekten önce martinilerini içerken her ikisi de birer parçasını okumaya başlamışlardı. Erika sosyete haberlerinin bulunduğu kadın bölümünü okurken Adam da haberler bölümüne göz gezdiriyordu. Fakat Adam bütün gazeteyi düzenli bir şekilde gözden geçirme huyunda olduğundan Erika onun yazıyı göreceğinden korkuyordu. Gazetenin o sayfasını alıp götürmeyi düşündü ama bunu ne kadar tabii bir biçimde yapsa bile Adam farkına varırdı. Akside hemen mutfağa gidip yemeği sofraya getirdi. Sebze daha tam olarak pişmemişti ama yemek sofraya geldiği zaman da Adam daha arka sayfayı açmamış bulunuyordu. Yemekten sonra oturma odasına geçtikleri zaman Adam adeti olduğu üzere hemen çantasını açıp çalışmaya başladı. Erika sofrayı topladıktan sonra Adam'ın fincanını aldı, ortalıkta atılmış duran dergileri toplarken gazeteyi de aldı. Adam kendisine bakıyordu. Gazeteyi bırak, daha bitirmedim. Erika ondan sonra bütün geceyi iğne üstünde geçirmişti. Kitap okuyormuş gibi yaparak Adam'ın her hareketini kontrol ediyordu. En sonunda çantasını kapatınca sinirleri tam olarak gerilmişti Erika'nın. Ama gazeteyi unutmuş yukarı yatmaya çıkmıştı. Kadın gazeteyi sakladı ve ertesi gün yaktı. Oysa tek bir gazeteyi yakmış olmanın başkasının haberi Adam'a göstermeyeceği ya da söz arasında söylemeyeceği anlamına gelmediğini çok iyi biliyordu. Hiç şüphesiz Adam'ın yanında çalışanlardan pek çoğu bunu okumuşlar ya da başkalarından duymuşlardı. Erika bundan sonraki birkaç gün hep heyecan içinde kocasının bu konuyu açmasını bekledi. Bir şeyden emindi. Eğer Adam News'taki yazıyı öğrenmişse kendisi bunu bilecekti. Adam hiçbir şeyden kaçınmazdı. Karısının söyleyeceklerini dinlemeden onun hakkında bir yargıya varacak kocalardan değildi. Ama hiçbir şey söylemeden bir hafta geçince Erika rahatlamaya başladı. Herkesin Adam'ın bu işi bildiğini ve onu güç duruma sokmamak için önünde açmamaya çalıştıklarını sandı. Her ne nedenle olursa olsun şükrediyordu buna. Her iki erkek de hem Adam'la hem de Pierre'de ilişkilerini kıyaslamaya bir fırsat bulduğu için de çok memnundu. Cinsel ilişki ve bir arada bulunma zamanı dışındaki her şeyde Adam daha üstündü. Ne yazık ki cinsellik Erika'nın hayatında hala önemli bir yer tutuyordu. Bu nedenle bir iki gün sonra yine Pierre'le buluşmaya karar verdi. Ama bu defa daha dikkatli davranacaklar, nehrin karşı kıyısında Kanada'da Windsor'da buluşacaklardı. Gerçek şuydu oysa, Adam'da Erika'nın hayran olduğu bir kafa vardı. Pierre'de ise bu yoktu. Adam bütün o saplantı halini almış, çalışma alışkanlıklarına rağmen yine de çevresindeki hayatla yakından ilgilenirdi. Güçlü fikirleri ve bir toplumsal bilinci vardı. Erika kocasının oto sanayi konusundaki der dışındaki konuşmalarını zevkle dinlerdi. Buna karşılık Pierre Detroit'te haftalardır gazetelerin baş sayfalarını işgal eden mesken sorunu hakkındaki görüşünü sorduğu zaman aldığı karşılık bundan haberi bile olmadığıydı. Bunların hiçbiri ilgilendirmez beni. Her zaman kullandığı bir cümleydi. Hayatında oyunu kullanmamıştı. Kullanmasını bile bilmem. Hem zaten ben ilgilenmem böyle şeylerle. Erika öğreniyordu. Bir maceranın başarılı ve doyurucu olması için birlikte yatmaktan başka şeyler de gerekiyordu. Kendi kendisine tanıdığı bütün erkekler içinde hangisiyle bir macera yaşamak istediğini sorduğu zaman karşılık şaşırtıcı oldu Adam. Adam tam bir koca gibi davranabilseydi ama bunu pek seyrek olarak yapıyordu. Gross Point'e gittikleri akşam bile aklında hep bu düşünce vardı. Eski başçavuş Adam'ın en iyi yönünü su yüzüne çıkarabilmişti. Erika Hank Kreisel'in makinesi hakkındaki konuşmayı, Adam'ın ustaca sorularını büyük bir zevkle dinlemişti. Ancak eve dönerken Adam'ın bir zamanlar sahip olduğu öteki yanını hatırlamıştı. Hırslı sevgili. Erika da vücudunun araştırıcısı olan Adam'ı. Şimdi bunlar hep geçmiş olduğu için umutsuzluğa ve öfkeye kapılmıştı. O gece Adam'ın boşamak istediği hakkında söyledikleri gerçekti. Bu şekilde yaşamaya devam etmek umutsuz bir davranıştı. Ne ertesi günü ne de daha sonraki günler Erika bu kararından vazgeçmedi. Boşanma mekanizmasını harekete geçirecek bir şey yapmadığı, Quarton Lake'deki evden ayrılmadığı bir gerçekti. Yalnız konuk odasında yatmaya devam ediyordu, hepsi o kadar. Erika kendini alıştırmak için bir fırsat arıyordu sadece. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyordu. Zamanın düşünce ayrılıklarını düzelteceğine inanıyordu anlaşılan. Oysa Erika buna inanmıyordu. Bu arada evine bakıyor ve iki yarış arasında bir süre Detroit'e geleceğini bildiren Pierre'de buluşmak için söz veriyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 367.